Bölüm 2. İslam'ın Anlamı. Müslümanların inancına göre İslam en son ve en yetkin dindir. Tanrı'nın son buyruğudur o ve bütün insanlar için gönderilmiştir. Öyle olduğu için de tüm insanlığın bir gün Müslüman olması kaçınılmazdır. Bu yolda çağrıda bulunmak ve çalışmak Müslüman için bir görevdir de. Oysa İslam bir Arap ideolojisi olarak doğmuştur ve kurucusu Muhammed de doğrudan doğruya Arap gerçeğine yanıt vermiştir. Bu din, zamanı için bir sentez olmadığı gibi, ilkel inanışlardan yığınla kalıntıyı da içinde barındırmaktadır. Nasıl mı? İslam'ın kaynakları. İslam bilindiği gibi Arabistan'da, Hicaz'da doğdu. Arabistan Arapça adlandırılışıyla Ceziretül Arap, Asya'nın güneybatısında Kızıldeniz'le İran Körfezi arasında yaklaşık 3 milyon kilometre karelik dev bir yarımadadır. Müslümanlar bu toprakların İslam'ın doğuşundan önce karanlığa gömülü olduğunu söylerler. O dönem bir cahiliye yani bilgisizlik dönemidir onlara göre. İslam gelmiş ve tanrısal vahyin ışığıyla aydınlatmıştır her yeri. Yalnızca dinsel açıdan yapılmış böylesi bir değerlendirme, Müslüman gururunu pek okşasa da tarihsel gerçeklere uygun değildir. Arabistan, Akdeniz'in kıyı ülkeleriyle Uzak Doğu arasında bir geçiş bölgesi olan ve tarihi büyük bölümüyle Doğu-Batı ticaretinin çatışmalarıyla belirlenmiş bu ülke, belli bir uygarlık gelişmesine de tanık oldu. İslam'ın öğeleri bir potada eritilip birleştirilmeden önce uzun bir gelişmenin sonucu olarak su üstüne çıkmışlardı orada. Böylece İslam'ı asıl çehresiyle tanıyabilmek için doğduğu ortam ile zamanı iyi bilmek gerekir. Gerçekten Araplar İslam'ın ortaya çıktığı 7. yüzyılda dünyaya yeni gelmiş değillerdi. İsa'dan çok önce adlarını taşıyan büyük bir bölümü çöllerle kaplı yarımadaya yerleşmiş, başlıca yardımcıları olan develeriyle göçebe bir yaşam içindeydiler. Onların torunları olan bugünkü bedevilere pek benziyordu durumları. Kabileler halinde örgütlenmişlerdi bu insanlar. Çevresini saygın kişilerin kuşattığı, seçimle gelen bir şeyhin manevi hakemliğinden başka bir otorite tanımıyorlardı. Özgürlük tutkularını bir kabile dayanışmasıyla dengeliyor ve yine bu dayanışma ile kan gütme adına ya da nafakalarını sağlayacak çapul gereksinmesi için başka kabilelere karşı hemen hemen bitip tükenmez savaşlara atılıyorlardı. Daha geniş ya da daha dayanıklı herhangi bir örgütlenişe girmeleri, örneğin bir federasyon kurmaları da mümkün değildi aslında. Pek yoksul olan dinleri, bulanık da olsa eski Sami inançlarına benziyordu. En göze çarpan niteliği de bu dinin cin ve şeytan diye adlandırılan varlıklardan korku idi. Pek yalın olan ibadetleri Mekke'de olduğu gibi panayırlarla da denk düşürülen kutsal taşlar çevresinde toplaşmaktı. Arabistan'da genel olarak özellikle güney kabileleri ile kuzey kabileleri birbirinden ayrılıyordu. Ne var ki birçok olayların sonucu yığınla Yemenli kabile aynı kökten gelen kuzeyli hısımlarının oturdukları diyarlara göçmüşlerdi. Öte yandan bu tür ayrımlar bulanık bir halde de olsa bir Arap birliği duygusunu önleyen şeyler değildi. Bu birlik duygusunu somutlaştıran da daha o zamandan pek büyük bir olgunluğa varmış olan şiirdi, onun diliydi. Şairler, içlerinde belki de en tanınmışı İmrul Kays, kamuoyunun sesine tercüman oluyor, aşkın, özellikle de kadınlara karşı duyulan aşkın yanı sıra çöl insanlarının seferlerini, kabilelerin büyük günlerini şakıyor ya da kısa ve özlü söyleyişler içinde bilgeliklerinin öğüt ve derslerini dile getiriyordu. Bununla beraber Arabistan'ın saçaklarında daha gelişmiş toplum biçimleri de görülmüştü tarih boyunca. Örneğin Yemen'de İsa'dan yüzyıllarca önce içinde adı efsaneleşmiş o pek ünlü Saba Melikesi Belkıs'ın yer aldığı bir krallık yaşamıştı. Daha sonraları Romalılar zamanında prenslikler kurulmuştu. Ölüdeniz'in doğusundaki Petra'daki Nabatiler böyleydi. Arap Suriye çölünde batıya doğru giden ticaret yolu üzerine kurulmuş, Arapların Zeynep dedikleri Prenses Zenobia'nın Uzun ömürlü olmasa da ünlü devleti böyledir. Son olarak Bizanslarla Sasaniler zamanında iki Hristiyan Arap prensliğini Gassanilerle Lahmileri görüyoruz. Bunlardan Suriye'nin iç taraflarında kurulan Gassaniler Bizans'ın yandaşı, aşağı Fırat'ta kurulan Lahmiler ise Sasanilerin yandaşıydılar. Daha da dikkat çekici olan şudur. Kinda kabilesi 5. yüzyılda hem Arabistan'ın göbeğinde gerçek bir federasyon bayrağı altında yığınla kabileyi toplamış toplayabilmişti. Öte yandan kimi kentlerde ensesi kalın kervan tacirlerinin kurdukları bir bakıma aristokratik cumhuriyetler vardı. Örneğin Kureyş kabilesinin elindeki Mekke'de böyleydi. Şu nokta pek önemlidir. Ticaret Kızıldeniz yoluyla olsun, oranın tehlikeye girdiği sıralarda karada kervanlar yoluyla olsun, Arap Yarımadası'nı eline geçirmişti. Kuşkusuz bu konuda da Yarımada dışındaki büyük güçlerin aralarındaki yarışma yankılarını yapıyordu. Sasaniler, Hint Okyanusu'ndaki ticareti kendi tekellerine geçirmek için çabalarken, Bizans, Mısır yoluyla bağlaşıkları Habeşlilerin yardımıyla işin içine sızmaya çalışıyordu. İranlılar ve Habeşliler, Güney Arabistan'da önemli yerler üstüne aralarında çekişip durmuşlardı. Yemen'deki sulama sisteminin bir Saba kralının vaktiyle yaptırdığı o ünlü Mağrip Barajı'nın yıkılması, bunun sonucu ortaya çıkan göçün aşağı yukarı bütün kabileleri harekete geçirip yeni bir mayalanmaya yol açmasında bu mücadelelerin büyük payı olsa gerek. Bunlar olurken yabancı etkiler de gelip girmişti Arabistan'a. Bir ölçüde Arami ve Helenistik kültüre boyanmış sınırlardaki Arapların aracılığıyla olsun, Hristiyan ya da geleceğin Medine'si Yesrib'deki gibi Yahudi kolonilerin yerleşmesi yoluyla olsun, açık seçik görülüyordu bu etkiler. İslam öncesinde Arapların Yahudi ve Hristiyan merkezleriyle içli dışlı olduklarını, gerek Yahudilikten gerek Hristiyanlıktan çok şey öğrendiklerini ortaya koyan kanıtlar arasında örneğin yığınla şiir var elimizde. Böylece Araplar büyük uygarlıkların hiç de dışında değillerdi. Tersine onların saçaklarında bulunuyorlardı artık. Gerçi dirsek dirseğe oldukları yabancılar büyük ilahiyatçı insanlar değillerdi. Ve onların inançları Doğu'nun bütün inançlarını yansıtıyordu. Öyle de olsa eski Arap paganizmine oranla büyük yeniliklerdi bunlar. Üstelik maddi durumların kaygılara yol açtığı bir ortamda etkilerini hissettirmeye başlamışlardı. İşte cahiliye Arabistanının genel görünüşü. Konunun önemi bakımından birkaç noktada ayrıntıya girelim. İslam'ın doğuşunun arifesine rastlayan bu pek önemli dönem boyunca Orta ve Kuzey Arabistan halkının egemen niteliği Bedevi kabile sistemiydi. Bedevi toplumunda sosyal birim topluluk olup birey değildir. Birey ancak bağlı olduğu topluluğun bir üyesi olarak haklara ve görevlere sahipti. Topluluğu ayakta tutup sürekliliğini sağlayan şuydu. Dışarıda çöl yaşamının yoksunluk ve tehlikelerine karşı kendini koruma gereksinmesi, içeride erkek soyunun üstünlüğüne dayanan kan bağları, kabilenin geçimi sürülere ve yerleşik komşularla Arabistan'ı kat etmeyi hala göze alan kervanları yağmalamaya bağlıydı. Toprakta özel mülkiyet yoktu. Otlaklar, su başları ve benzeri üzerinde topluluk hakları vardı. Hatta belli dönemlerde sürüler bile kabilenin toplu mülkiyetine geçmiş, yalnız taşınır eşya bireyin olmuştu. Kabilenin siyasal örgütlenişi ilkeldi. Başta seyyid ya da şeyh adını taşıyan seçilmiş bir şef vardı. Bu baş kabilenin görünüşünü yönlendirmekten çok izliyordu onu. Ne görev dayatabiliyordu, ne ceza verebiliyordu. Haklar ve görevler kabilenin bağrında tek başına ailelere aitti. Şeyhin yönetici olan görevi buyurmaktan çok hakemlikti. Zorlayıcı yetkileri yoktu onun. Öyle ki otorite, egemenlik, kamusal cezalar gibi kavramlar Arap göçebe toplumuna yabancı şeylerdi. Şeyh genellikle bir tek ailenin üyeleri arasından kabilenin yaşlılarınca seçiliyordu. çevresinde Meclis adı verilen bir yaşlılar kurulu vardı ki kabiledeki aile başlarıyla klan temsilcilerinden oluşuyordu ve kamuoyunun sözcüsüydü. Kabilede kimi klanlar daha aristokratik olarak görülür durumdaydı. Kabilenin yaşamı ataların örfüne göre düzenleniyor ve gücünü de onlara karşı duyulan saygıdan alıyordu. Kabile meclisi bu örfün simgesi ve tek aracıydı. Klanın kan gütme adeti anarşiyi önleyen bir önlemdi. Canına kıyılmış bir erkeğin hısımlarının öldüren kişi ya da onun kabilesi üyelerinden biri üzerinde öç alma görevleriydi. Göçebelerin dini cinlere ve perilere inanmayla eski Samilerin çok tanrıcılığının iç içe geçmiş bir türüydü. Tapılan varlıklar ağaçlarda, çeşmelerde ve özellikle kutsal taşlarda yaşıyorlardı inanışa göre. Gerçek anlamıyla tanrılar da vardı. İçlerinden en önemlileri şu üçüydü: Manat, Uzza ve Allat. Her üçü de genellikle Allah adı verilen bir yüce tanrıya bağımlıydılar. Din bireysel değil, ortaktı. Tanrı ve ibadet, kabile kimliğinin işareti, birliğin ve beraberliğin tek ideolojik deyimiydi. Dine uygunluk, siyasal meşruiyeti dile getiriyordu. Dinden dönmek ise ihanetti. Aslında çölün ahlak ülküsü pek az yer veriyordu dine. Yüce değerler kabile dayanışması üstüne kurulan ve onu sürdüren yiğitlik, gönül yüceliği, konukseverlik, bağlılık ve onur düşüncesiydi. Bu bir tür kabile hümanizmasıydı ki soyut bir hukuk düşüncesi kadar herhangi bir öte dünya müdahalesine de kapalıydı. İnsan, ama kabilesi içinde insan en yüce değerdi. O insanın eylemini ve gücünü sınırlayan tek şey vardı, o da olsa olsa kör talihti. Özetle bedevi gerçekçiydi. Öte yandan bedevilerin sayıca artması ve yayılmasına karşın Arap tarihini yapanlar, yerleşik öğeler ve özellikle de Arabistan'ı aşıp giden ticaret yolları boyunca yaşayıp çalışanlar oldu. Bu yolların birbiri ardından yön değiştirmeleri de Arap tarihinde köklü değişikliklere yol açtı. Nitekim İsa'dan sonra 6. yüzyılın ikinci yarısında pek büyük boyutlarda yeni bir değişiklik görüyoruz bu bakımdan. Akdeniz'le Uzak Doğu arasındaki ticaretin o güne değin izlediği Fırat'tan İran Körfezi'ne olan yol, Bizans'la Persler arasındaki sürekli savaşların yanı sıra başka nedenlerle de güçleşir. Mısır'daki düzensizlik sonucu Nil Vadisi'nden Kızıldeniz'e giden yol da kullanılamaz olur. Böylece tacirler çetin de olsa sakin bir yolu Suriye'den geçip Yemen doğrultusunda Batı Arabistan'ı aşan yolu seçmek zorunda kalırlar. Ne var ki Yemen yabancı egemenliği altına düşmüştür. Kuzeydeki Nebati ve Palmira krallıkları da yoktur artık. Fırsatı Mekke yakalar sonunda. Mekke pek uygun bir yerde bulunuyordu. Güneyde Yemen'e, kuzeyde Akdeniz'e, doğuda İran Körfezi'ne, batıda Kızıldeniz'de bir liman olan Cidde'ye giden yolların gelip buluştuğu bir noktadaydı. Bir tarihte İslam'ın doğuşundan önce Kuzey Arabistan'dan gelen bir kabile, Kureyş kabilesi işgal etmişti kenti. Çok geçmedi önemli bir ticaret topluluğu oldu Mekke. Kureyşliler Bizans'la, Habeşlerle, Perslerle ticaret sözleşmeleri yapmışlardı. Dev ticari işlemler içindeydiler. Yılda iki kez kuzeye ve güneye büyük kervanlar yolluyorlardı. Mekke tacirlerinin örgütlendiği işletmeler oradaydı. Yılın öteki mevsimlerinde de daha az önemli kervanlar yola çıkıyordu ve Afrika ile de deniz ticareti ilişkisine geçilmişti. Mekke'nin dolayında yığınla panayır kuruluyordu. En önemlisi de Ukaz'dakiydi. Bu panayırlar Mekke'nin iktisadi yaşamının bir parçasıydılar ve dolaydaki göçebelerin arasına bu kentin etki ve saygınlığını yayma gibi bir rol de oynuyorlardı. Mekke halkı karmaşıktı. İç Kureyş adı verilen asıl yönetici öge, iş adamlarından, bankacı ve tacirlerden, işletmecilerden, transit ticaretin sahiplerinden oluşan bir tür tacir aristokrasisiydi. Onu dış Kureyş izliyordu ki daha alçak gönüllü tacirleri içine alıyordu. Son olarak kentin kenar mahallelerinde yabancılardan ve bedevilerden oluşan, deyim yerinde ise bir proletarya görüyoruz. Mekke'nin dışında da bağımlı Bedevi kabilelerin oluşturduğu Kureyş'in Arapları bulunuyordu. Mekke'nin yönetimini zengin iş adamlarının temsilcilerince yönlendirilen bir tacir cumhuriyeti diye nitelendirenler olmuştur. Bununla Batı örneğindeki kurumlar gelmesin gözlerimizin önüne. Kureyş, göçebelikten henüz kurtulmuştu ve ülküsü de göçebelerin ülküsü olmakta devam ediyordu. Yani eylemde alabildiğine özgürlük, kamu otoritesinin ise en azı. Bu sonuncusunu kabile meclisinin kentteki karşılığı olan Mala uyguluyordu. Mala, genel oylamayla seçilen eşraf ve aile başlarından oluşuyordu. Otoritesi manevi ve inandırıcı nitelikteydi sadece. Birliğin asıl temeli tacir sınıfının onun oluşturduğu oligarşinin dayanışmasıydı. Bu dayanışmanın gücünü ileride Muhammed'e karşı mücadelelerinde ortaya koyacaklardır. Ticari deneyim ve Mekke burjuvazisinin anlayışı, Araplar arasında nadir görülen bir işbirliği, örgütleme ve kendine güven veriyordu onlara. Daha sonra sultaları altına düşecek olan bir geniş imparatorluğun yönetimi için pek önemli niteliklerdi bunlar. Anlamı şuydu bütün bu gelişmelerin. Kabile ufku aşılmıştı. Kabile hümanizmasının ötesinde yeni değerler palazlanıyordu. Çöl insanlarının geleneksel nitelikleri değildi artık başarıyı sağlayan. Kazanç hırsı ve doymazlık egemen olan buydu. Zenginler kabilelerinin değil, kendilerinin eser ve başarılarının gurur ve kasıntısı içindeydiler. Yoksullar, sıradan ve dürüst insanlar ise acı çekiyorlardı. Öte yandan sonradan görme kişilerin eleştirilmesinde ölçü alınacak ülkünün, kabile ülküsünün ise eskiyip köhnediği duygusu berrak olmasa da böyle bir duygu vardı ortada. Bireyi amaç edinen dinler yayılıyordu. Yahudilik ve Hristiyanlık bir bakıma akla sığmayan biçimleriyle de olsa yandaş toplayabiliyorlardı. Ne var ki Arap pazarını denetlemek için mücadele eden güçlere bağlı yabancı ideolojilerdi bunlar. Onları olduğu gibi kabul etmek Arap gururu için alçaltıcıydı bir yerde. Kimi insanlar yeni yollar arıyor, Allah'tan korkuyor ve sayısız kabile putlarından kuşkuya düşüyorlardı. Aynı zamanda tüm Arabistan'ı birleştirecek, ona büyük imparatorluklar karşısında saygınlık kazandıracak, bu arada kazanılmış servetleri ve ticareti koruyup güvence altına alacak, giderek karnı aç Bedevilerin hırslarını, Arapların ticari etkinliklerine engel olacak yerde dışarıya doğru çevirecek bir devlete de gereksinme vardı. Güney Arabistan'ın göçebelere karşı kolonici, Bedevilerden de uzak devletleri bu görevi yerine getirememişlerdi. Özetle başta din birliğine dayanan bir Arap ideolojisiyle yönetilen, yeni koşullara uygun, bunun yanı sıra kuşatacağı Bedevi ortama da daha yakın bir Arap devleti. Dönemin temel gereksinmesi buydu. Yollar bunu başaracak bir büyük öncüye de açıktı. Muhammed işte böyle bir ortamda ortaya çıktı. Muhammed'in eyleminin özü. İslam'ı iyi tanıyabilmek, kurucusunu da iyi bilmeye bağlı. Büyük Fransız yazarı Ernest Renan, İsa'nınkinin tersine Muhammed'in yaşamının tarihin olanca aydınlığıyla dolu olduğunu söylüyordu. Aslında peygamberin yaşamı üstüne yazılmış ayrıntılı geleneksel eserlerin çokluğuna bakıp gerçek dışı bir değerlendirmedir bu. Muhammed'in yaşamı küçük ya da büyük yığınla eserde anlatılmıştır. Bunların içinde en az yanlı olduğu için en değerli olanı 768'de ölen Ebu İshak'ın kitabıdır. Ne var ki bu eseri de 834'te ölen Ebu Hişam'ın anlattıklarında buluyoruz. Bir de 923'te ölen ünlü tarihçi Tabari'nin tarihinde parçalar halinde mevcut. Onun yaşamı üzerine yazılanlar tarih bakımından ne kadar yeni ise o kadar da bulanık. Hele hadisler, yani peygamberin çeşitli olay ve vesilelerle söyledikleri, ölümünden yıllar sonra derlendiği ve işin içine siyasal saptırmalar da katıldığı için bambaşka bir çehre çıkarıyor karşımıza. 1000 yılı aşkın bir süredir özellikle Müslümanların çizdikleri tip, her türlü eksiklikten arınmış doğaüstü ülküsel bir insan tipidir. Çağdaş bilim ise hadisleri tarihsel ve psikolojik bir çözümlemeye tabi tutmaya başladığı günden beri bambaşka bir portre koyar önümüze. Şu da kabul edilen gerçeklerden biri bugün. Muhammed'in yaşamı ve düşünceleriyle ilgili baş kaynak ne denli karışık olursa olsun bizzat Kur'an'ın kendisidir. Mekke ve Medine halkına Tanrı kelamı diye söyledikleri bu kitapta toplanmış durumda ve bunlar gerçekten de onun dedikleri. Muhammed'in yaşamını anlatırken vahiyden önceki yıllar Mekke dönemi ve Medine dönemi diye üçe ayırmak kolaylık sağlanmasının yanı sıra onun eylemi bakımından aydınlatıcı da. Neler görüyoruz bu üç ayrı aşamada? Muhammed'in vahiyden önceki yaşamı üstüne güvenilir pek az şey var elimizde. Bu dönemi sonraki gelenek allayıp pullayıp efsaneleştirmiştir üstelik. Muhammed bir olasılıkla 571 yılında Mekke'de doğdu. 579'da ölen İran Şahı 1. Keyhüsrev yaşarken onun doğmuş olduğuna kesin olarak bakmalı. Adı övülmüş anlamına gelen Muhammed pek yaygındı Araplar arasında. Abdullah adlı birinin oğluydu. Annesinin adı ise Amine'ydi. Hatırlatmakta yarar var. Mekke kenti 6. yüzyılda Arabistan'ın en önemli merkeziydi. Tapınağı Kabe sayesinde dinsel bir kentti. Ticaret yönünden ise uzun zamandan beri Petra'nın yerine geçmişti. Başta ticaret ve hac dönemlerinin sağladığı yararlarla yaşayan Mekkeli tacirler bir tür aristokrasi oluşturuyorlardı kentte. Bu aristokrasi kökenini ta Peygamber İbrahim'e değin çıkaran Kureyş kabilesindendi. Kabile birçok ailelere bölünmüştü. İçlerinden özellikle ikisi Emeviler ile Haşimiler başta geliyordu. Haşimi ailesi en zengin olanı değildi gerçi, ancak en soylu olanıydı ve kentin siyasal ve askeri yönetimini elinde tutan Emevi ailesinden daha az güçlü de olsa tüm ülkede bu saygınlıktan yararlanıyordu. Kabe'de önemli görevleri elinde tuttuğu için hac zamanında büyük bir rol de oynuyordu. Muhammed bu ailedendi işte. Ancak egemen oligarşinin bir parçası da değildi. Muhammed pek küçükken babasını, arkasından da anasını yitirir. Küçük öksüze önce dedesi sahip çıkar. Sonra da amcalarından Ebu Talip yanına alır. Hali vakti yerinde bir tacir olan bu kişi yaşama hazırlamaya çalışır genç Muhammed'i. İş için yaptığı yolculuklarda, özellikle Suriye'ye gittiğinde onu da götürmüş olmalı yanında. Herhalde kervan sürmüş, koyun da otlatmıştır. Geleceğin peygamberinin gençliği hakkında elimizdeki kırık dökük bilgiler bunlar yalnız. Kur'an'ın yetimler ve öksüzlere olanca özenin gösterilmesi hakkındaki ısrarlarından anlıyoruz ki Muhammed'in çocukluk ve gençlik yılları acılarla geçmiştir. 25 yaşına doğru kendisi de kervan düzenleyen Mekkeli zengin bir dulun Hatice'nin hizmetine girer, işlerini çekip çevirirken güvenini de kazanır. Kadın aşık olup evlenmeyi önerir ona. Aralarında hayli yaş farkı da olsa evlenirler. Birçok çocukları olacaktır bu evlilikten, ancak içlerinden yalnız kızlar yaşayacaktır. Kızlarından Fatma'yı da amcası Ebu Talib'in oğlu Ali ile evlendirecektir ileride. Evlilik ister istemez bir gönenç getirir Muhammed'in yaşamına. Önde gelen kişiler arasına da girer. Hatta Hatice'nin verdiği Hristiyan bir kölesi de vardır, Zeyd. Bir tarihte azat eder onu. Gerçi maddi kaygıları yoktur ama ruh dünyasında sorunları vardır. Zeki, ölçülü ve pek gerçekçi de olsa sinirli ve tutkulu bir yaratılıştadır. Özlemlerle dolu bir insandır. Nedenleri de vardır. Gençliği yığınla doyumsuzluklarla geçmiştir. Eşraf, çok karılı bir ortamda yaşamının zevkini çıkarırken, kendisinden hayli yaşlı tek bir kadınla yetinmek zorunda kalmıştır o. Arapların pek önem verdikleri erkek çocuğa sahip olamayışının doğurduğu hayal kırıklıkları içindedir. Son olarak yoksulluğu ve yoksulların acısını görüp tanıdığı halde, İnsanoğlunun, hele hele kentin yönetiminde olanların iş dünyasındaki tavırlarından ve bu acılar karşısındaki vurdumduymazlığından tedirgindir. Öyle olunca toplumun kendisine sunduğu ideoloji karşısında eleştiriye girişmemesi mümkün müydü? Muhammed'in çoğu sorun gibi manevi gelişmesinin temel sorunu da hayli tartışmaya yol açmıştır. Yahudilerin ve Hristiyanların etkisinde kaldığı açık. Tek tanrıcılık, vahiy ve kutsal kitapta geçen daha birçok kavramın Kur'an'da yer alması bunu gösteriyor bize. Ne var ki Muhammed kutsal kitabı okumamıştı. Müslümanlar okuması yazması olmadığını söylerler onun. Ne olursa olsun kutsal kitaptaki öyküleri bize aktarma biçimi ve biçemi onunla ilgili bilgilerini dolaylı yoldan edindiğini düşündürmeye götürüyor bizi. Belki de Yahudi ve Hristiyan tacirlerden ve yolculardan öğrendi bunları. Öyle olunca da yığınla düzmece etki gelip girdi işin içine. Gelenek Haniflerden söz eder. Halktaki putataparlıktan hoşnut olmayan Mekkeli kişilerdi bunlar. Yahudiliği ya da Hristiyanlığı da bir yana bırakarak daha arınmış bir dinden yana insanlardı. Muhammed'in manevi dünyasının kaynaklarını işte bu Hanifler arasında aramak daha doğru olacak belki de. 40 yaşına doğru Tanrı'nın çağrısını duyar ilk kez. Hristiyanlar ve onlara özenen Araplar gibi zaman zaman çileye çekildiği bir mağarada bir seher vakti Cebrail Tanrı'nın sözlerini iletir ona. Çevresine korku ve kaygılarını açıklar Muhammed ve kendisini cin çarpmış sanarak bu meleğin söylediklerini reddetmeye başlar. Onun her görünüşünde mistik bir hale girer, kendinden geçer. Kuşkusuz hayaldir gördüğü, adı ne olursa olsun ruhsal bir bunalım içindedir. Nitekim canına kıyma girişimlerinde bulunur bir ara. Ancak içtenliğine de inanmak gerekir Muhammed'in. Başta eşi olmak üzere dar bir dost çevrenin manevi desteğini görür önce. Kendisine ilk inananlar Hatice, amcası oğlu Ali ve kölesi Zeyd olur. Gitgide ağırlığını hissettiği Tanrı buyruğunu sonra sonra herkese açıklamaya başlar. Mekkeliler ilk söylediklerini tehlikeli bulmazlar ve karşı çıkmazlar. O sıralarda yeni bir din kurma düşüncesine de sahip değildi bir olasılıkla. Daha önce başka halklara kendi dillerinde nasıl bir vahiy götürülmüşse, o da Araplara Arapça bir vahide bulunmanın aranışı içindeydi. Kur'an'ın Mekke dönemine rastlayan sureleri özellikle dinsel bir nitelik taşır ve esas olarak da tek tanrı düşüncesini, putataparlığın kötülüğünü ve son hükmün pek yakın oluşunu işlerler. Ne var ki Muhammed daha iğneleyici hale geldikçe, Mekke'deki yerleşik dini daha açıkça eleştirdikçe yönetici kesim arasında tepki sertleşir. Yeni din topluluğu ile Mekke oligarşisi arasındaki çatışma bir sınıf çatışması mıydı? Egemen burjuva oligarşisine karşı ayrıcalıksız insanları ve onların istemlerini mi temsil etmiş oluyordu Muhammed? Bir bakıma öyle. Peygamberin ilk yandaşları açıkça yoksul sınıftan insanlardı ve karşılaştıkları tepkide büyük bölümüyle iktisadi bir nitelik taşıyordu. Öte yandan bu tepki Mekke'nin eski dininin ortadan kaldırılmasıyla kentin ve tapınağının tek hac ve iş merkezi olmasının sağladığı yararlardan yoksun kalacakları korkusundan kaynaklanıyordu. Dahası egemen ailelerden birine mensup olmayan bir kişiden geliyordu eleştiri. Bu direniş kaynakları bakımından iktisadi de olsa dinselden çok siyasal biçimde kendisini ortaya koyar ve bizzat Muhammed'i de siyasal eylemin içine iter. Müslümanlara karşı şu ya da bu ölçüde kovuşturma başlar. Bir grup müminin Habeşistan'a kaçmasına yol açacak denli de serttir yapılanlar. Mekke'de kalma olanağı yoktur artık. Ne var ki zulüm de olsa İslam yeni yandaşlar kazanmaya devam eder. Ve en ünlüleri arasında da şunlar vardır. Ebu Bekir, orta halli bir aileden gelen kararları ve eylemlerindeki çabukluk ezilenlere pek büyük bir destek sağlayacak olan Ömer, Mekke'nin egemen ailelerinden biri olan Emevilerden Osman. Muhammed'in egemen sınıftan elde ettiği tek önemli yandaştı bu sonuncusu. Ne var ki daha çarpıcı başarılar elde etme umudu iyice kırılınca Muhammed Mekke'yi terk etmek zorunda kalır. Taif'te barınma yolundaki girişimi sonuç vermeyince de Medine halkının davetini kabul eder ve gidip oraya yerleşir. Mekke'nin 1500 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Medine'yi kuzeyden gelmiş Yahudi kabileler kurmuşlardı. İçlerinde Beni Nadir ile Beni Kureyza özellikle önemliydi. Kentin görece zenginliği kimi Arapları da çekmişti oraya. Onlar da Yahudilerin müşterisi olmuş, giderek bağımlılaşmışlardı. Ne var ki Medine ya da İslam'dan önceki adıyla Yesrib, istikrarlı hiçbir yönetime sahip değildi. Kent, birbirine düşman iki Arap kabilesinin, Avs ile Hazreç kabilelerinin çatışmalarıyla çalkalanıyordu. Yahudiler ise onlar arasında bir dengeyi tutturmanın çabası içindeydiler. Yahudiler çiftçi ve zanaatçı oldukları için hem iktisadi hem de kültürel yönden Araplara üstündüler. Öyle olunca da onların tiksintisini topluyorlardı üzerlerine. Nitekim Araplar Muhammed'in başkanlığında birleşir birleşmez Yahudilere saldıracak ve saf dışı edeceklerdir onları. İşte Medineliler tanrıca görevlendirilmiş bir kişi olmaktan çok kendi iç çatışmalarına hakem olabilecek, gerçekten aklı başında güçlü bir kişi olduğu için çağırıyorlardı onu. İslam yeni bir din olarak değil, güvenlik ve disiplin vaat eden bir sistem olarak yararlıydı onlara. Mekkelilerden farklı olarak paganizme yatırılmış bir sermayeleri yoktu. İslam, siyasal ve sosyal gereksinmelere yanıt verebiliyorsa, onun dinsel görünüşünü pekala kabul edebilirlerdi. Yeni dine girişleri çok sonra oldu. Hicret uzun görüşmelerin sonucu kararlaştırıldı. İsa'dan sonra 622 yılında gerçekleşti. İslam tarihinde ilk kesin tarih budur. Muhammed'in yaşamında bir dönüm noktasıydı bu. İslam'da da bir devrim. Niçin öyle? Çünkü Muhammed bir bakıma sıradan bir kişiydi Mekke'de. Medine'de ise bir topluluğun başı oluyordu. Mekke'de yerleşik dine karşı az çok edilgin bir karşı koyuşla yetinmek zorunda kalmıştı. Medine'de ise yönetecekti. Mekke'de İslam'ı vaaz ediyordu, Medine'de ise uygulayabilecekti onu. Bu değişiklik karakterini, eylemlerini ve görüşlerini etkiledi ister istemez. Muhammed'in Medine'deki yönetimi doğaldır ki kolay olmadı. Başlarda ciddi güçlüklerle karşılaştı. Kendisine yürekten bağlı yandaşları pek azdı. Bunlar Mekke'den ayrıldığı günden beri ona yandaşlık edenlerdi ki göç edenler anlamında muhacirun diye adlandırılıyorlardı. Bir de yardımcılar anlamına gelen Medineli ensariler vardı ki Muhammed'i kente içtenlikle çağırmış olan kimselerdi. Ensarilerin göğüslemek zorunda oldukları bir muhalefet de palazlanmıştı. İkiyüzlüler anlamına münafikun deniliyordu kendilerine. Muhammed'in Medine'ye çağrılmasında duraksamalı davranmış kişilerdi bunlar. Bu muhalefet sadece siyasal da olsa yine de korkutucuydu. Daha sonra bu münafikun kendilerine sağlayacağı maddi yararlar nedeniyle yeni inanca sarılmaya razı oldular. Asıl önemlisi Muhammed Yahudiler nezdinde dostça bir kabul göreceğini umuyordu. Bağlı oldukları inanç ve kutsal kitap onları Arap peygamberinin istemlerini sevgi ve anlayışla karşılamaya götüreceği düşüncesindeydi. Onları yatıştırmak amacıyla Muhammed tuttuğu yığınla Yahudi dinsel adetini kabul etti. Kippur orucu ile yüzünü Kudüs'e çevirerek dua bunlar arasındaydı. Ne var ki Yahudiler peygamberin istemlerini horlayarak bir yana attılar. Muhalefetleri açıktır ki dinsel alandaydı ve Muhammed'in en duyarlı olduğu bir konuydu bu. Muhammed onların desteğine fazla güvenilemeyeceğini fark edince Yahudi adetlerinden vazgeçti. Duada yüz çevrilecek yer olarak Kudüs'ün yerine Mekke'yi kabul etti ve bu inancına daha Arap, daha ulusal bir nitelik verdi. Öte yandan kendini ve yandaşlarını Kureyş'in şiddetli muhalefetine karşı korumak için de önlemler almalıydı ve her şeyden önce de siyasal bir nitelik taşımalıydı bunlar. Dinsel düşünceleri, gerçek amacı bir siyasal partinin desteğini gerektiriyordu. Öyle olunca da siyasal iktidarını bir dinsel otoriteye dönüştürmek amacıyla ustaca bir diplomasiye başvurdu. Arap tarihçileri geçerliliği tartışmasız olan bir belgeyi koruyup ulaştırmışlardır bize. Medine Anayasası'nın bir çekirdeğidir bu. Tarihçi şöyle diyor: Muhammed bir belge kalemi alıp muhacirunla ensariler arasında dağıttı. Belge Yahudilerle bir sözleşmeyi içeren bir anlaşma idi ve onların dinlerini serbestçe yerine getirebilmeleri ve mallarını serbestçe kullanabilmelerini onaylıyordu. Bunun yanı sıra kimi koşullarda yatırken onlara kimi yararlar da sağlıyordu. Bu belge aslında bugün anladığımız anlamda bir anlaşma olmayıp tek yanlı bir bildiridir daha çok. Doğrudan doğruya yönetim ve uygulama ile ilgili bir nitelik taşır. Öyle olduğu için de amacı peygamberin ihtiyatlı karakterini gösterir. Mekke'den göç edenlerle Medine kabileleri bu kabilelerle Yahudiler arasındaki ilişkileri sağlıyordu. Böylece kurulan topluluk Arapça adlandırılışıyla ümmet, yaşamsal önemde kimi değişiklikleri içerdiği için İslam öncesi kente göre bir ilerlemeydi ve İslam despotizmine doğru da ilk adımı atıyordu. Antlaşma kabile örgütlenişi ve adetleri doğrulayıp onaylıyordu. Her kabile başkalarına karşı kendi görevleriyle ayrıcalıklarını koruyordu. Ne var ki ümmetin içinde bütün bu haklara son verilmişti. Her tartışma Muhammed'in hakemliğine tabiydi. Tek istisna Kureyş'ti. Hiçbir kesim bir dış örgütle yalnız başına barış yapmayacaktı ve ümmete karşı çıkanlar kanun dışı sayılacaktı. Böylece ümmet İslam öncesi Arabistan'daki sosyal düzenin yerine geçmekten çok tamamlıyordu onu ve bütün ideolojisi kabile yapısı üzerine kuruluydu. Mülkiyet, evlilik, aynı kabilenin üyeleri arasındaki ilişkiler bakımından İslam öncesi uygulamaları koruyordu. Şurası da ilginçtir. Arap peygamberin bu ilk anayasası hemen hemen sadece yurttaşlar arasındaki medeni ve siyasal ilişkileri ve bir de dışarı ile olan ilişkileri göz önünde tutuyordu. Bununla beraber önemli değişiklikler de oldu. Başta geleni kan bağlarının yerine inanç bağlarının geçmesiydi. İslam öncesi kabilede tanrı ve din ulusallığın simgesiydi ve dinden dönüş ihanetin işaretiydi. Değişiklik şunu amaçlıyordu. Ümmet içinde kan bağından doğan öç yasaklanmıştı ve hakemlik sayesinde pek büyük bir birlik öngörülmüştü. Yeni otorite anlayışı da önemliydi. Ümmetin Şeyhi Muhammed de dine gerçekten inananlar üzerinde yetkilerini şarta bağlı olarak değil, mutlak ve dinsel bir otorite aracılığıyla kullanıyordu. Otoritenin kaynağı kamuoyundan Tanrı'ya aktarılmıştı. Tanrı da Muhammed'e seçtiği havarisine bırakıyordu onu. Böylece çifte niteliği vardı ümmetin. Bir yandan bir siyasal örgüt, Muhammed'in şeyhi olduğu, Müslümanların ve başkalarının da üyesi oldukları yeni tip bir kabileydi bu. Öte yandan ümmet dinsel bir anlam taşıyordu. Bir teokrasi oluşturuyordu. Muhammed'in ve çağdaşlarının gözünde siyasal amaçlarla dinsel amaçlar birbirinden ayrı şeyler değildi. Bu ikicilik İslam toplumunun mayasındadır. Ümmetle Muhammed de söz konusu zaman ve ortamda kaçınılmaz olarak bunun tohumu filiziydiler. İlkel Arap dünyasında din siyasal bir anlam taşımak zorundaydı. Çünkü bir başka formül mümkün değildi. Buna karşılık din yalnız o bir devletin yapısını pekiştirip sağlamlaştırabilirdi. Başka bir siyasal otorite kavramı Araplara yabancıydı. Bir önemli konu daha vardı, geçim derdi. Kökünden kopmuş ve Medinelilere de her bakımdan yük olup bağımlı olmak istemeyen göçmenler kendilerini açık bulunan bir yola çevirdiler yüzlerini. Kervan soymaktı bu. Bir peygamberin kendi yandaşlarını alıp kervan soygunlarına götürmesi bize garip görünebilir bugün. Ne var ki sözünü ettiğimiz halkların yaşam koşulları ve ahlaki düşünceleri bakımından doğal ve meşru bir uğraştı bu. Öyle olduğu için de Muhammed bunu uyguladığından dolayı saygınlığını yitirmez. Ayrıca Mekke ticaretine karşı böyle seferlerin çifte amacı vardı. Bir yandan yeni dini kabule zorlayacak tek araç olarak bu kentin ablukasını sürdürmeye yardımcı olmak, öte yandan Medine'deki ümmetin iktidarını, zenginlik ve saygınlığını arttırmak. Gerçekten 624 yılında 300 Müslüman Bedir'de bir Mekke kervanını bastırıp yağmaladılar ve büyük bir ganimet ele geçirdiler. Onların bu başarısını da Kur'an, tanrısal bir lütfun işareti diye kutlar. Bedir olayı topluluğu iktidara kavuşturmada rol oynadı ve yeni tipte bir vahyin de başlangıcı oldu. O andan başlayarak Medine'deki vahiyler Mekke'dekilerden pek farklıdırlar. Bu vahiyler yönetimin pratik sorunlarını, ganimetin bölüştürülmesini ve buna benzer konuları alıp işlerler. Öte yandan Bedir zaferi Yahudilere ve arkasından Hristiyanlara karşı bir tepkiyi mümkün kıldı. Muhammed'in gelişini haber veren vahiyleri gizlemek amacıyla kendi kutsal kitaplarını bozup değiştirdikleri suçlaması yöneltildi onlara. Ayrıca İslam da değişmeye başlıyordu. Muhammed açıkça yeni bir din vaaz ediyordu. Kendisi de peygamberlerin mührüydü. Bütün eski inançların üstüne dayandırılan yeni din artık tanımlanmıştı ve bağımsızlık kazanıyordu. Muhammed İslam'ı vahyedilmiş büyük dinlere bağlıyor, Peygamber İbrahim'i Kabe'nin kurucusu yaparak Arap paganlığının kimi görünüşlerini de bütüne katıyordu. Yeni inanç böylece daha da Arap bir niteliğe bürünüyordu. Mekke'deki Kabe, hac yeri seçildiği için de bu kentin fethedilmesi dinsel bir görev haline geldi. Ne var ki Kureyş 625 yılının Mart'ında Medine'nin gitgide artan kervan soygunculuğunun tehlikesine karşı tepki gösterdi. Muhammed'e karşı bir sefer düzenlendi ve Müslümanlar Uhud eteklerinde tepelendiler. Ancak Mekkeliler onları Medine'ye kadar sürecek gücü kendilerinde bulamamışlardı. Çaresiz yerlerine döndüler. Müslüman topluluk soğukkanlılığını yitirmemişti yine de. Bedir olayının arkasından olduğu gibi Muhammed bir başka Yahudi kabilesine saldırdı ve kovdu. Kureyş de mücadeleyi terk etmiş değildi. 627 yılının ilkbaharında Mekkelilerden oluşan 10 bin kişilik ordu Muhammed'in üstüne yürüdü ve kuşattı onu. Kentin dolayına kazılan hendekler kuşatıcıların hünerini boşa çıkarmak için yetti ve 40 gün sonra geri çekildiler. Bu stratejide İslam'ı kabul etmiş bir İranlının önerdiği söylenir. Hendek savunmasının arkasından Kurayza adlı Yahudi kabilesi yok edildi. 628 yılı ilkbaharının başlarında Muhammed, Mekke'ye karşı bir saldırıya geçmek için kendini güçlü hissetti. Yola koyulduğunda ise pek zamansız olduğunu fark etti bu girişimin ve sefer barışçı bir hacca dönüştürüldü. Aslında Mekkeliler de silahlı mücadeleye bir son vermek istiyorlardı. Mekke tacirleri eski üstünlüklerini yeni toplumda da sürdürebilmek amacıyla Müslüman olmaya bir ihtiyatlılık önlemi olarak bakmaya başlamışlardı. Sonunda Müslüman şefleri ile Mekkeli görüşmeciler Mekke'yi çevreleyen kutsal bölgenin sınırlarında Hudeybiya denilen bir yerde bir araya geldiler. Orada İslam öncesi bir adete uyularak yılın belli dönemlerinde savaşılmıyordu. Görüşmeler sonunda 10 yıllık bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Müslümanlar gelecek yıl için Mekke'ye hacca gitme ve orada 3 gün kalma hakkını elde ediyorlardı. Müslümanların içinde en coşkulu olanları kesin bir çözüme varmadığı gerekçesiyle bir ölçüde karşı çıktılar bu sonuca. Aslında Muhammed için bir başarıydı bu. Gerçi anlaşmanın kimi hükümleri aleyhineydi ve kervan soygunları da yasaklanmıştı. Öyle de olsa Mekke'nin güçlüleri onunla bir anlaşmaya girişmişler ve böylece otoritesini tanımışlardı. Ne var ki Yahudilerin oturduğu Hayber vahasına karşı bir saldırı dikkatleri başka yöne çevirdi. Hayber üzerinde Müslüman zaferi, Müslüman bir devletle Müslüman olmayıp da boyun eğdirilmiş bir halk arasındaki ilişkinin ilk işaretiydi. Gelecekte bu türden ilişkilerin temelini atıyordu. Yahudiler topraklarını ellerinde tutuyorlardı. Ancak ürünün yarısı tutarında bir vergi ödeyeceklerdi. Ertesi yıl Muhammed ve 200 yandaşı Mekke'ye hac için yola çıktılar. Orada yeni inancın kazanmış olduğu saygınlık ve gitgide artan gücü yeni yandaşlar sağladı. Onlar arasında Amr İbnül As ile Halid bin Velid de bulunuyorlardı ki gelecekteki İslam zaferlerinde önemli roller oynayacaklardı ikisi de. Son olarak 630 yılının ocağında görünüşe göre kişisel bir tartışmanın arkasından Mekkeli birinin bir Müslümanı öldürmesi bir savaş nedeni sayılarak Muhammed Mekke'nin üzerine yürür, savaşsız ele geçirir kenti. Kabe'ye girer ve bütün putları parçalar. Son hasımları da ona katılır. Ödül olarak da ganimetten büyük paylar alır ve yüksek görevler elde ederler. İslam Mekke'de de iktidarını kurmuştur. 631 yılında baş kaldıran kimi Arap kabileleri ile Bedeviler üzerinde Huneyn geçidinde bir zaferini görüyoruz peygamberin. Az çok içten de olsa İslam'a girişler siyasal yönden boyun eğmeyi de beraberinde getiriyordu. 632 yılına doğru başkalarının havarilik ve peygamberlik iddialarına karşın hemen bütün Arabistan İslam'a kazanılmıştı. Muhammed'in kurduğu devlet sistemi kabileler arasında çapul ve talana son vererek yeni kaynakları başka yerlerde aramayı dayatıyordu. Filistin'deki Bizans sınırına seferler yapılırsa da fazla bir sonuç vermezler. Peygamber 632 yılında Veda Haccı denen ziyaretini yapar Mekke'ye. Orada insan hak ve görevlerini anlatan ünlü veda hutbesini verir. Aynı gün vahyedilen bir Kur'an ayeti Muhammed'in tanrısal görevinin son bulduğunu açıklar. Öyle der o ayette. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetlerimi tamamladım. Size din olarak İslam'ı verip ondan hoşnut oldum. Maide Suresi 3. Medine'ye dönüşten birkaç ay sonra hastalanır ve ölür. Medine'ye gömerler onu. Kişiliği ne denli karmaşık olursa olsun Muhammed, tarihin en önemli insanlarından biridir kuşkusuz. İnançlarına olan bağlılık ve direşkenlik, eylemini belirleyen bunlar olmuştur başta. Ama son bir çözümlemede nedir eyleminin özü? Bir Müslümanın buna vereceği yanıt pek kısadır. Muhammed, Allah'ın kelamını insanlığa müjdelemek için onun yolladığı son ve en büyük peygamberdir. Ne var ki tarihçi için hiçbir anlamı yoktur bu sözün. Ona göre Muhammed devrindeki Araplar arasında zaten var olan akımlara canlılık getirip yeni bir yön verdi. Araplarda bir ulusal canlanışın ve yayılışın gizli kalmış güçlerine yeni bir yol çizmiştir o. Öldüğünde arkaya bıraktığı kabile örgütlenişinden üstün bir toplum taslağı ve dayanıksız da olsa tarihinde ilk kez birleşmiş ya da federe halindeki bir Arabistan'dı. Kurduğu yapının kendisinden sonra yıkılmayıp daha başka ufuklara doğru genişlemesi siyasal, sosyal ve manevi bir gereksinmeye yanıt verdiğinin işaretidir. Bu gereksinmenin ne olduğunu ileride belirteceğiz. Ancak din olarak ne getirmiştir? Nedir İslam? İslam bir Arap ideolojisidir. 19. yüzyılda yaşamış ünlü bir Alman düşünürü Otto Flaidrer'in dinler arasında yaptığı ilginç bir sınıflama vardır. Dinsel bilincin özünde yatan iki temel öğenin insanın özgürlüğü ile kutsal gerçekliğe bağımlılığı arasındaki gerilime ve karşılıklı ilişkiye dayanır bu sınıflama. Gerçekten Flaidrer'a göre eski Sami dinleri ile Mısır ve Çin dinlerinde bağımlılık duygusu hemen bütünüyle egemendi. Hint, Cermen, Yunan ve Roma dinlerinde ise özgürlük duygusu bağımlılık duygusunu dışlıyordu. İki öğenin de önemini yadsımayan ama birine daha büyük ağırlık veren dinlerden Zerdüşt dini, özgürlük bilincini, Brahman dini ve Budizm ise bağımlılık duygusunu önde tutar. Son olarak iki öğeyi dengeleyen dinlerden İslam'da bağımlılık öğesi, Yahudilikte ise özgürlük duygusu az da olsa ağır basar. Hristiyanlıkta ise iki öğe bütünüyle iç içe geçmiştir. Bu ilginç gözlemi de hatırda tutarak konuşmuş olalım. İslam öğretisi pek özgün değildir aslında. Bir sentez savında da olsa seçmecilikten öteye gidememiştir. İçerdiği kimi öğeleri ortaya çıktığı toplumdaki en ilkel inançlardan, kimi öğeleri de kendinden önceki en ileri dinlerden almıştır. Cinlere ve meleklere inanma eski ilkel inançlardan geliyor. Tek tanrı düşüncesi, son hüküm, cennet ve cehennem gibi inançları da Musevilikle Hristiyanlıktan. Museviliğe borçları ise Hristiyanlığa olduğundan fazla. Böylece İslam, Yahudi ve Hristiyan öğretileriyle Arap paganizminin geleneklerinin bağdaştırılmasıdır. Yahudiliğe ve Hristiyanlığa pek yakın olan bu din, derinden derine Arap değerleriyle giderek diliyle damgalıdır. Aslında Muhammed'in kendisi de yeni bir din getirmediğini sık sık tekrarlamıştır. Ona göre İslam, Tanrı'nın vaktiyle Peygamber İbrahim'e gönderdiği ve onun da İsmail'e devrettiği dinin ilk ve duru biçimiyle alınıp yerli yerine oturtulmasıdır. Bu ilk dini Musa'dan İsa'ya değin yığınla peygamber Yahudilere ve Hristiyanlara çağlar boyunca hep hatırlatıp durdukları halde onlar dinlemeyip bozmuşlardır. Tanrı Muhammed'in aracılığıyla yeniden ve son bir kez düzeltmektedir. Bu saptayış Kur'an'la olmuş ve Tanrı kelamıdır o. Dinin ibadetle ilgili olarak günde 5 vakit namaz kılmak, yılda 1 ay Ramazan'da oruç tutmak, gelirinin onda birini topluma zekat olarak vermek, sağlığı ve mali durumu el veriyorsa en az bir kez Mekke ve Medine'ye hacca gitmek gibi dayattığı görevlerin yanı sıra, şarap ve mayalanmış içkiler içmeme, domuz eti yememe, faiz almama, 4 kadından fazlasıyla evlenmeme gibi yasaklamaları varsa da asıl önemli olan İslami inancın yapısı, özü. Ne görüyoruz bu bakımdan? İslam'da bir bakıma hayli yalın olan inancın temeli şudur. Her şeyin yaratıcısı ve sahibi, mutlak güçlü ve ebedi tek bir Tanrı'ya yani Allah'a inanmak, onun yanı sıra peygamberlere, meleklere, vahyedilmiş kitaplara, diriliş gününe ve yazgıya inanmak. Bu peygamberler içinde Muhammed sonuncusu, kitaplar içinde de Kur'an sonuncusu ve tek gereklisidir. Bunlara inanmakla Müslim ya da Müslüman olunur. Başta tek Tanrı'ya ve onun mutlak iradesine inanış geliyor. Tanrı tektir. Öyle olduğu için de ona ortak koşmak, yani şirk, tövbesi mümkün olmayan en büyük günahtır. Bu Tanrı mutlak güçlü ve her şeyi bilendir. Kızgınlığı ise korkunçtur. İstediği gibi ödüllendirir ve cezalandırır. Tövbe halinde bağışlayıcıdır. Baş eğmeyenlere ise cezalandırması korkunç olacaktır. Gerçek Müslüman da gücü sınırsız bir varlığın karşısında ona mutlak bir bağımlılık içine girmiş insan demektir. Aslında İslam kelimesi de Tanrı'ya bütünüyle bağlanmak anlamına selemden geliyor. Öte yandan insanın bütün davranış ve eylemleri önceden Tanrıca belirlenmiştir. İslam terminolojisinde kaza ve kader deyimleriyle dile getirilen bir yazgı vardır. İnsan iradesi yani irade-i cüziye, Tanrı iradesi yani irade-i külliyenin buyruğundadır. Gerçi İslam mezhepleri ve tarikatları arasında en çok tartışılan konulardan biri olacaktır bu. Ve Mutezile anlayışı buna karşı çıkarak ve pek de yerinde olarak insanın kendisinin bütün davranışlarının yaratıcısı olduğunu ileri sürecektir. Öyle de olsa temel anlayış değişmeyecektir. Belirtmeye gerek yok. Bu ilke insana aşılanmak istenen belli bir anlayışı, kurulması amaçlanan belli bir kafa yapısını da aydınlığa çıkarıyor. Tanrı'nın insanın mutlak bağımlılığını da arkasından sürükleyip götüren bu sınırsız gücü, insan etkinliğini her alanda kaçınılmaz kurallarla düzenlemeyi gerektirir. Böylece dine kayıtsız bir eylem olamaz ve İslam'ın her sorunda en yalın davranış kurallarına değin her konuda söyleyecekleri olmalıdır ve vardır da. İkinci olarak Tanrı iradesi yalnız insanın eylemlerini değil, devletin etkinliğini, devlet ve birey ilişkilerini de düzenlemiştir. İsa'nın Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya sözünde dile gelen laik anlayış, yani din devlet ayrılığı İslam'da yoktur. Asıl yasayıcı yani Şari-i Azam Tanrı'dır. Kur'an'ın devlete, devlet ve birey ilişkilerine de el atması aslında İslam'ın doğuşuyla ilgili bir olaydır. Gerçekten daha önce de görüldüğü gibi İslam doğarken olayların zorlaması sonucu aynı zamanda bir devlet dini olarak ortaya çıkmıştır. Öyle olduğu içindir ki laik anlayışı dışlaması bu dinin mayasında vardır. Özetle İslam, yalnız insan ve Tanrı ilişkilerini içeren bir öte dünya dini değil, bu dünya dinidir de. Tanrı'nın mutlak iradesi yalnız ölümden sonraki yaşama değil, bu dünyadaki yaşama hem de bütün görünüşleriyle egemendir. İslam'ın öteki dinlerden farkı, totaliter niteliği buradan geliyor. Üçüncü olarak İslam'da din ne denli müdahaleci olursa olsun Tanrı ile insan arasında bir üçüncü kişinin ya da zümrenin yeri yok. Kısacası İslam ruhbansız, kilisesiz bir din. Cami, Müslümanların ibadetinin yalnızca düzenini sağlıyor. Yoksa kutsal hiçbir niteliğe sahip değil. Bu söylediklerimize eklemiş olalım. İslam'ın tek tanrıcı niteliği cinlerin ya da ruhların sistemin içine sokulmasını engelleyememiştir. Ne var ki Muhammed Yahudileri örnek edinerek iyi ve kötü ruhlar, melekler ve cinler diye ayrıma tabi tutmuştur bunları. Öyle de olsa cinlerin İslam'ı kabul edebileceklerine inanıyordu. Peygamber cinlerin başı olarak gösterilen İbranice şeytan yani Satan ile Hristiyanlığın iblisini yani Diablo'yu da kabul etmiştir. Bunlar İslam'da da varlığını sürdüren düpedüz pagan kalıntılarıdır. Son olarak İslam'da Tanrı'nın yaşama bakışı ne denli kapsayıcı olursa olsun eşitçi de değildir. Gerçekten Kur'an din ayrımı yapıp insanları Müslümanlar ve kafirler yani Tanrı'ya inanmayanlar diye ikiye ayırır. Siz en üstün topluluksunuz deyip Arapları öne alarak ırk ayrımı yapar. Nimetleri Tanrı'nın bölüştürdüğünü söyleyip zengin ve yoksul ayrımına gider. Durumlarını bir parça düzeltmeye çabalamış da olsa köle ve efendi ayrımını sürdürür. Ve son olarak erkeği kadına üstün tutarak cins ayrımı yapar. Böylece İsa'nın hepimiz gökteki babamızın evlatlarıyız, yani hepimiz kardeşiz sözünde dile gelen evrensellik İslam'da yoktur. Ve tersi ne denli söylenirse söylensin İslam eşitçi bir din değildir. Ve neresinden bakılırsa bakılsın Arap damgalıdır. Muhammed de nitelikleri ve zayıflıklarıyla tipik bir Arap'tır. Sorulacaktır. Öyle de İslam'ın sonraki yüzyıllarda bunca yayılışı nereden geliyor? Başta yalınlığından, metafizik hemen hiçbir çetinliği olmayan, yığınlarca bir bakıma kolay anlaşılır ve kolay uygulanır bir dindir İslam. Hristiyanlığın üç birlik yani Trinity ve Tanrı'nın İsa'da belirmesi yani Incarnation gibi inançları tek tanrıcılığa aykırı düştükleri nedeniyle reddedilirken, din böylesi metafizik ayrıntılardan soyutlandığı için kitlelerce anlaşılır hale gelmiştir. Ancak İslam'ın yayılışındaki hız, dine yeni girmişlerin gayretkeşliği bir yana, hiç olmazsa ilk zamanlar için söylemiş olalım, o sıralarda karşılaştığı rejimlerin içinde bulunduğu büyük sorunların bir sonucudur. O yıllarda Bizans dinsel çatışmalar içinde çırpınırken Sasaniler yönetimdeki bir anarşinin ortasındaydılar. Ve fethe çıkılan ülkelerde oturan halklar sultasında yaşadıkları rejimlere karşı derin bir soğukluk içindeydiler. Öyle ki yerli halk istilacıya karşı hemen pek az direniş gösterir. Hatta kimi zaman işbirliği içine de girer. Ne var ki fetih kuramsal olarak dini yayma, kafirleri hak dinine döndürme amacını da taşısa, yeniden İslam'a dönmeyi istemiyorsa bir vergi vererek kendi dininde de kalabiliyordu. Dinde zorlama yoktur dense de araya kılıç zorunun girdiğini de söyleyelim. Son araştırmalar, örneğin Türklerin Müslümanlığı kabul edişlerinin İslam'ın içsel değerleriyle açıklanamayacağını gösteriyor bize. Önce kılıç zoru, sonra da iktisadi ve başka nedenler rol oynadı bu konuda. Yayılış işte bu çerçeve içinde olmuştur. Ancak konunun bir başka önemli yanı da şu. İslam'ın fethettiği her ülkede halklar yeni dini kabul ettiklerinde de daha önce sahip oldukları inançları Müslümanlık kisvesi altında sürdürmüşlerdir. Özünde Arap kokan İslam gittiği hemen her yerde kültürlerin ve inanışların deyim yerinde ise ulusal direnişiyle karşılaşmıştır. Bu tepkinin ilk büyük örneği İran'da Şiiliğin doğuşudur. Vaktiyle pek büyük bir uygarlık yaratmış olan İran, Arap'ın yalın, kuru ve şiiriyetten yoksun Müslümanlığına karşı kendinde olan değerleri İslam örtüsü altında ortaya sürerek korumuş ve daha da ileriye giderek ayrı bir siyasal görüşe yol açmıştır. Despot yönetimi ve iktidarın miras yoluyla hükümdar ailelerin elinde kaldığını görmeye alışkın İranlıya seçim yoluyla halife atanması yöntemi pek aykırı geliyordu. O nedenle kabul ettiği dinin ilk aşamalarında haksızlıklar sezinliyordu. Muhammed'in kızından doğma çocuklarla onların babası dururken yabancıların peygambere halef olmalarını adaletsiz buluyordu. Arap'ın Sünni Müslümanlığına karşı İran'dan başlayarak Şiiliğin ortaya çıkışı düpedüz ulusal bir tepkidir ve İslam'da ilk büyük mezhep ayrılığına, Sünni-Şii ayrılığına yol açacaktır bu. 12 İslam inancının, İsmaililiğin, Seyyidiliğin, Karmatiliğin, o yığınla inancın boy atmasının altında hep böylesi tepkiler görmek mümkündür. Son olarak Anadolu Aleviliği ve Bektaşilik eski Türk din inanışlarıyla yerli inançların İslam örtüsü altında sürmesidir bir bakıma. Ve deyim yerinde ise Arap'ın Müslümanlığına karşı Anadolu'nun bir tepkisidir. Türkler çoğunlukla Sünni kalsalar ve bunu resmi bir görüş olarak sürdürseler de Anadolu'daki kitlelerin hatır sayılır bir bölümü, özellikle de Sünni merkezi otoritenin ezdiği yığınlar, Alevilikle Bektaşiliğin etkisi altında kalmışlardır. Alevi Bektaşi edebiyatının Sünni İslam'a karşı çıkarken, başta Türk dilini koruyarak ulusal edebiyatımızın ilk ve en diri yanını oluşturması çok şey anlatır bize, anlatmalıdır. Özetle uzun yılların ortaya çıkardığı gelişmelerin, etki ve tepkilerin bir sonucu olarak çağımızda tek bir İslam vardır demek yanlıştır. Bütün Müslümanların uyacağı ortak bir Müslümanlık, hukuk ve şeriat kuralları anlayışı yoktur. Tek bir İslam değil, İslamlıklar vardır ve kimi İslamlıklar birbirlerine taban tabana zıttırlar da. Müslüman olmanın beş koşulunun birincisi olan kelime-i şehadetin içeriğine varıncaya değin gider bu zıtlık. İnanmazsanız bir Nakşibendi ile bir Aleviye sorunuz.